Ayrım 4.
Onu yakından tanıyanlar, sarayla iyi geçindiği günlerde Osmanlı tarihi yazdığını, arası bozuldu mu, köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten, Namık Kemal'in Hürriyet kasidesinden diye ejderha kesildiğini çok iyi bilirler. Çabuk tesir altında kalan, belki de çok samimi bir insandı. Birkaç saat içinde onu kendiniz gibi düşündürebilirdiniz de, kaç saat veya kaç gün bu düşünceyi taşıyacağını bilemezdiniz. Kanuni Esasi'nin kaleme alındığı günlerde o da bir taslak hazırlamıştı. Mithat Paşa'nın çok yakın dostu olduğu halde bu konuda bir türlü anlaşamıyorlardı. Önceleri buna çok şaştım ama sonraları sır çözüldü, her şeyi anladım. Mithat Paşa temelde Ali Osman'a karşı, Kemal Bey Ali Osman'dan yana idi. Hanedana büyük saygısı vardı. Bütün ıslahat düşüncelerini bu hanedanın iradesi içinde gerçekleştirmek istiyordu. Buna karşılık Mithat Paşa bir fırsatını bulup hanedanı devirmek ve yerine kendisi geçmek fikrindeydi. Tuhaftır, Mithat Paşa'nın bir akşam Ali Osman'ın yerine Ali Mithat gelse ne lazım gelir dediğini ertesi gün gelip bana haber veren Kemal Bey'dir. Kanuni Esasi'nin komisyonda görüşüldüğü günlerdeydi. Saraya gelmiş ve hemen huzura çıkmak istemiş. Bana Sait Paşa haber verdi. İşlerim vardı, bir başka gün kabul etmek istedim. Direnmiş, hemen görmeliyim, maruzatım ehemdir. Ehem, çok mühim, demiş, kabul ettim. Pek perişan bir hali vardı, yüzü sararmış, elleri titriyordu. Gerekli tazimden, saygı, sonra, aman hazırlanan kanunu esasiye müdahale ediniz, yoksa maazallah, devleti Osmaniye'nin sonu gelecek, dedi. Kendisine biraz teskin ettikten sonra, olup biteni anlattı. Mithat Paşa yakın arkadaşı olduğu için kendisini baskı altına almış, direnmeye yüzü tutmuyormuş. Ayrıca Süleyman Paşa ile de fikir birliği kurmuşlar. Padişahın bütün haklarını meclise devrediyorlarmış. Bu dediklerini başarırlarsa maazallah devletin sonu gelirmiş. Ne yapıp yapıp bu teşebbüslerini ben önlemeliymişim. Bu dediklerinden benim de haberim vardı. Bu teşebbüsleri biraz da üzüntü duyarak izliyordum. O günlerde Kanuni Esasi'nin ilanı noktasında samimiydim. Muhterem pederim Sultan Abdülmecid'in fikirleri beni zaten bu noktaya getirmişti. Bu konuda Mithat Paşa ile hiçbir ihtilafımız yoktu. Fakat ben sarayın meclise yardımcı olmasından yanaydım. Mithat Paşa sarayı bir kenara koymak istiyordu. O gün gördüm ki Kemal Bey de tıpkı benim gibi düşünüyor. Bundan çok memnun olduğumu saklayamam. Bununla beraber Kemal Bey'i biraz daha söyletebilmek için bu sözü edilen maddelerin hangi maddeler olduğunu sordum. Bühtü hayretle, şaşarak gözlerini açtı. Aman efendimiz dedi, bu meclis türlü anasırdan, çeşitli milletlerden meydana gelecek. Her şeyin iyisini düşünmek kadar kötü gelirse tedbirini de ihmal etmemek gerekir. Osmanlı mülkü sizin şahsınızda birleşmektedir. Hakiki sahibi Tanrı ise siz yedi eminisiniz. Bir ihtiyaç vukuunda meclisi toplamak nasıl yedi şahanenizde ise, müzakereler sona erdiğinde tatil etmekte, elbette yedi şahanelerinde olmak hikmeti devlettendir. Neden korktuğunu anlamıştım. İtiraf ederim ki vatanperver bir insandı. Mülkün bakasını her şeyin üstünde görüyordu. Nasıl oldu da beni tahtımdan devirip, biraderim Murad'ı yeni baştan tahta çıkarmak hevesine kapıldığını anlayamadım. Biraderim Sultan Murad'ın kendisi gibi mason olduğu için mi, yoksa biraderime her şeyi daha kolay kabul ettireceğini düşündüğünden midir, hala yerine koyamıyorum. Bir gün tarih, kendilerine genç Türkler, jön Türkler dedirten kimselerin neden mason olduklarını elbette araştıracak ve ortaya koyacaktır. Benim tahkik ederek öğrenebildiklerimin hemen hepsi masondular ve yine hemen hepsi İngiliz locasına bağlıydı. Bu localardan maddi yardım görüyorlardı. Bu yardımların insani mi, siyasi mi olduklarını tarih elbette öğrenecektir. Daha önce de söylediğim gibi Kemal Bey'in Magosa'ya gidişi, Midilli'ye gönderilişi hep kalemine ve vatanseverliğine kıyamadığım içindir. Yoksa çok daha ağır cezalara çarptırılması icap eden işlere girip çıkmıştır. İstanbul'da kalması mahsurluydu. Çünkü çevresine toplananlar onu kışkırtıyorlar, diledikleri gibi kullanıyorlardı. Nitekim bu yüzden hapsettim, sürgün ettim ama muhabbetimi bir gün bile eksiltmedim. Nerede olmuş olursa olsun, kendisi ve ailesi refah içinde yaşamıştır. bana olan minnet ve şükranını anlatan mektupları yıldız evrakı arasında saklıdır. Aranırsa elbette bulunur. Çünkü bu kusurunu rahmetli kendisi dahi bilirdi. Allah rahmet eylesin. 10 Mart 1333-1917 Beylerbeyi Sarayı. Mithat Paşa'nın Cülüs'ümden Cülüs tahta çıkış. Önce benimle pazarlık yaptığı ve bu pazarlık sonunda benim tahta çıktığım söyleniyor. Güya Mithat Paşa daha biraderim Sultan Murat tahtayken benimle konuşmuş ve padişah olabilmekliğim için bana bazı şartlar koşmuş. Bu şartlar kanuni esasının ilanı, Ziya Bey ve Kemal Bey'in saraya alınması, biraderim Sultan Murat iyileştiği takdirde benim tahttan feragat etmem gibi maddelermiş. Bununla da yetinilmemiş de biraderim Murad'ın iyileşmesi halinde tahttan feragat edeceğime dair benden bir de tezkere alınmış. Ben bu tezkereyi ele geçirmek için Mithat Paşa'yı perişan etmişim. Bunların aslı yoktur. Gerçek şudur ki Sadrazam Rüştü Paşa ile Mithat Paşa benimle biraderimin hastalığı sırasında bir görüşme yapmışlar. Fakat bunların hiçbirini ne şart olarak ileri sürmüşler ne de hatta söz konusu etmişlerdir. Bu görüşmede yalnız biraderimin rahatsızlığı bana bildirilmiş ve tahta geçeceğim tebşir edilmiştir. Ancak Mithat Paşa, biraderimin kanuni esasiye mütemayil bulunduğunu, bu yolda bazı hazırlıkların olduğunu söyleyerek benim bu konudaki fikirlerimi öğrenmeye teşebbüs etmiştir. Ben de kanuni esasinin ilanından yana olduğumu kendilerine söyledim. Gerçekten o yıllarda böyle düşünmekteydim ve nitekim Mithat Paşa'yı uzaklaştırdıktan sonra da hem kanuni esasiyi ilan ettim, hem meclisi savaş içinde olduğumuz halde topladım ve bütün savaş boyunca meclis çalışmalarını sürdürdü. Gerisi yalandır. Ben nasıl bir padişah olmalıyım ki vezirime senet imzalayayım? Vezirim nasıl bir mecnun olmalı ki padişahına şart koşabilsin? Bunlar düşüncesi kıt kimselerin sonradan yakıştırdıkları şeylerdir. Mithat Paşa haris ve atılgan bir vezirdi ama deli değildi. Ziya Bey'in, Kemal Bey'in saraya yerleştirilmesi, cülüs edecek bir padişaha şart koşulmaz. Bunlar o çeşit maddeler değildir. Hem sonra Ziya Bey ile Kemal Bey saraya alınsalardı, bunlar benim ellerimi kollarımı mı bağlayacaklardı? Bir sözümle kendilerini işlerinden çıkaramaz mıydım ki böyle akıllara sığmaz bir şart dermeyan edilsin? Sırası gelmişken söyleyeyim. Ziya Bey nimete ve mevkiye doymaz bir adamdı. Kemal Bey ne kadar samimi ise Ziya Bey de o kadar haris ve hesabiydi. Kendisini vezirlik mertebesiyle Suriye valiliğine tayin ettiğim halde memnun değildi. Gözü sadrazamlıktaydı. Mithat Paşa'nın her bakımdan o kadar benzeri idi ki Mithat Paşa Avrupa'ya uzaklaştırıldıktan sonra İstanbul'daki arkadaşlarına Ermeni cemaati yoluyla nasıl paralar hediyeler göndermişse Ziya Bey de Paşa Suriye'den hediyeler gönderiyor, yazdığı yazıların İstanbul basınında imzasız çıkmasını sağlamaya çalışıyordu. Suriye vilayetinin işlerini ne dereceye kadar gördüğünü bilemem. Fakat İstanbul'da bazı kimselere günde 10-15 mektup gönderdiğini yakından bilirim. Bir ara İzmir'e geldi ve burada yabancı bir gazete muhabirine sözüm ona bir demeç verdi. Bu demecinde laubali bir eda ile kanuni esasiyle idare edilen memleketlerde padişahların milletin bir hizmetçisi olduğunu söyleyecek kadar edep dışı davrandı. Hangi idare olursa olsun bir hükümdar milletinin hizmetindedir ama hizmetçisi değildir. Kanuni esasiyle idare edilen memleketlerde de hükümdar millete ait işlerin bir kısmını kurduğu meclise gördürür ama hizmetçilik etmez. Şımarık Ziya Bey böyle söyleyerek yüzyıllar boyu Osmanlı mülkünün göz bebeği gibi sakındığı padişahlığı aşağılatmaya çalışmış ve ona hakarete cesaret etmiştir. O zaman Sadrazam Mithat Paşa idi. Mesele çıkarmamak için bunlara bile göz yumdum, işitmezlikten geldim. Yalnız İstanbul gazetelerinde Ziya Bey'in paşa, milletvekili çıkması için İstanbul'da taraftarları tarafından birkaç bin imza toplandığını gördüğüm zaman sadarete bir tezkere ile hükümdarına karşı edep dışı davranışları görülmüş bir kimsenin meclise alınmasını doğru bulmadığımı bildirdim. Bunu benim müstebitliğime vesika diye göstermek istiyorlar. Acaba pek hayranı oldukları İngiltere kralı, kraliyete hakaret etmeyi meslek edinmiş birinin meclise alınmasını alkışlarla mı karşılar, yoksa vetosunu basar mı? Mithat Paşa, Maliye Veziri Galip Paşa'nın azlini benden niye o kadar ısrarla istemişti? Halbuki Galip Paşa, sadece fikirlerini dobra dobra söylemeye alışmış bir devlet adamı idi ve edep dışı söz söylemek yaratılışına aykırı düşerdi. işte Ziya Bey için söyleyeceklerim. Tanrı taksiratını bağışlasın. 11 Mart 1333-1917 Beylerbeyi Sarayı. Musahibim evvelki gün Fransızca küçük bir kitap getirdi. Adı Pierre Kiyar'ın hatırasınadır. Yergiler ve övgülerden yapılmış bir kitapçık. Övülen Pierre Kiyar, yerilen de ben. Pierre Kiyar'ı ismen bilirim. 23 yıl önce İstanbul'a gelmişti. Ermeni mekteplerinde fesat muallimi idi. 3-4 sene kaldıktan sonra da def olup gitti. Tuhaf, bana kızıl hayvan, Bütöroş, lakabını takan Pierre Kiyar'mış. Sözü bilirdimse de ortaya atanını bilmezdim. Taşıdığım yabancı ülke nişanları kadar yine o yabancı ülkeler tarafından bana yakıştırılmış böyle birçok isimlerim vardır. Ben bunlarla iftihar etmekte haksız değilim. İşte bakınız, kızıl hayvan payesinin verilme sebebini bu kitaptan öğrendim. Ve öğreten de Aharonyan Çobanyan adındaki iki Ermeni hatibinin hararetli nutuklarıdır. Musahibimin getirdiği kitapta ünlü ünsüz bir sürü Fransız edebiyatçısının da söylevi biçiminde yergileri var ise de kızıl hayvan kendisine niçin kudurmuş olduğunu dış düşmanlarından değil iç düşmanlarından işitmek ve öğrenmek ister. Böylesi daha belgeli ve güven verici olur. Aharonyan Efendi de Monsieur Çobanyan da ağız birliği edip allandıra ballandıra anlatıyorlar ki Pierre Kiyar Ermeni okullarına öğretmen olarak 1893 yılında İstanbul'a gelmiş. Ermeni gençlerine felsefe ve edebiyat tarihiyle birlikte Türklerin boyunduruğundan kurtulmak için çalışmak dersleri vermiş. Ermeni öğrencilerinin felsefe ile edebiyat tarihi derslerinden ne kadar yararlandıkları belli değildir ama ihtilalciliği öğrenmek ve inandırmakta o kadar başarı kazanmış ki Sason meselesinde, zeytin meselesinde yani Ermeni kanının dökülüp Ermeni ocağının sönmüş olduğu her meselede bu Pierre Kiyar'ı minnet ve şükranla anmak Ermeni cemaatine kutsal bir vazife olmuş. Zabıta bir aralık Ermeni hesabına çalışan bu Fransızdan şüpheleniyor ve tutukluyorsa da Fransız sefaretinin müdahalesi üzerine ben serbest bırakıyorum. Gerçekten de bu mesele ve sefaretin bu yoldaki müdahalesi hatırıma geldi. Pierre Kiyar hapisten çıkmış ama kendisini emniyette göremediğinden ki yemin ederim şahsı için bizim taraftan hiçbir tehlike söz konusu değildi ve bunu kendisi pek iyi bilirdi, İstanbul'u terk ediyor. Ve o kadar sevdiği Ermeniler de demek ki önce Tanrı'nın koruması ve esirgemesine sonra da benim şefkat ve merhametime bırakıp gidiyor. Bunu söyleyenler birçok Fransızla beraber Monsieur Oharanyan ve Çobanyan efendilerdir. Mazlum Ermeni milleti adına heyecanlanmış ve ayaklanmış bu fedakar mücahit yani Pierre Kiyar İstanbul'daki miktarı herhalde çok olmayacak aylığını bırakıp Fransa'ya dönmek zorunda kalıyor. Ve Ermeni kıyımını haber veriyor. O vakte kadar koca Avrupa'nın bu faciadan haberi yokmuş ve hükümetler de bizden yana çıkıp işi susmakla geçiştiriyormuş. Bunu söyleyen ben değilim. Birçok Fransız ve Ermeni söylevcisiyle yazarları, hatta İstanbul'daki saygı toplantısında Hüseyin Cahit Bey bile bulunmuş ve işitmiş. Pierre Kiyar Avrupa'ya gittikten ve Ermenilerin yürek paralayan maceralarını hiçbir şeye aldırış etmeyen çıkarcı insanlık dünyasına haber verdikten sonra bile Ermenilere olan muhabbetini tatmin edememiş ve bu sevdanın hızı ile illüstrasyonun muhabirliğini kapıp gittiği Yunan ordusunda gönüllü bulunmuş ve Türklerle savaşmış da. Bu da o kitapta yazılı. Şimdi kızıl hayvan diye aşağılanan bu insan tüm Ademoğlundan sorar ki mesela İzmirli Übeydullah Efendi kalkıp da ta Hindistan'a gitseydi ve orada azınlığı değil çoğunluğu yapan Müslümanların bizim Ermeniler kadar da temel haklara sahip olmadığını görüp üzüntüsünden ve kederinden bu çaresiz kalmış Müslümanlara sizin de yoksul olmamak, zulüm görmemek, hakarete uğramamak gibi bir hakkınız vardır deseydi ve demekte direnseydi. En çok insansever, haksever ululardan geçinen Hindistan valisi bizim Türk hocasının sarığına teşekkür mü ederdi? 12 Mart 1333-1917 Beylerbeyi Sarayı. Dün yazdığım satırları bugün bir daha okudum. Gladiston'un Kızıl Sultanı tarih sahnesinden çekileli 8 yıl 11 ay oldu. Acaba Ermeni vatandaşlarım hallerinden daha memnun ve geleceklerinden daha güvenli midirler? 13 Mart 1333-1917 Beylerbeyi Sarayı. Ermeni meselesi Ermeniler meselesi değildir. rahat bir yürekle söyleyebilirim ki Ermeni kavmi, milleti, Osmanlılığı en iyi benimsemiş, onu en iyi temsil etmiş bir kavimdir. Medeniyetimize hizmet etmişler, devletimizin bekasına çalışmışlar, hizmetleriyle ve sadakatleriyle mümtaz Osmanlılar çıkarmışlardır. Ermenilerin bizden hiçbir şikayetleri yoktu. Fakat Ruslar, Bulgaristan üzerindeki emellerine ulaşınca, Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir parça daha koparmak için Ermenileri parmaklarına doladılar. Gönderdikleri ajanlarla önce papazları, öğretmenleri ele geçirdiler, sonra da buldukları macera düşkünü Ermenileri bizim aleyhimize çevirdiler. Hiçbir kavim bağlı olduğu ülke zayıflarsa rahat durmaz. Bu sebeple Ermenilerin de tek başlarına uslu oturduklarını söylemek istemiyorum. Fakat tek başlarına hiçbir güçleri olmadığı için diğer kavimler gibi onlar da bir süre daha bekleyebilirlerdi. Ancak tahrik ve fitne bazılarını hemen ayaklandırmaya yetti. Aslına bakacak olursak Ruslar Türkiye'de müstakil bir Ermenistan kurulmasından yana değildiler. Çünkü kendi sınırları içinde de Ermeniler vardı. O zaman bunlar da bu bağımsız Ermenilere katılmak isteyeceklerdi. Rusların hesabı kendi Ermenilerinin ağızlarına bir parmak bal çalmak, Türkiye'nin başına bir gaile çıkarmaktan ibaretti. Çok geçmeden buna Fransızlar ve İngilizler de katıldılar. Osmanlı ülkesinden koparılacak yeni parçalarda onlar da söz sahibi olmak istiyorlardı. İlk Ermeni komitesinin Türkiye'de değil de Paris'te kurulmuş olması her şeyi ortaya koyar. Fitnenin başı dışarıda idi. Ben fitneyi bastırmak, bu iyi Osmanlıları yanlış yollara sapmaktan kurtarmak için elimden geleni yaptım. Bir yandan kendilerine şefkatle muamele ettim, bir yandan Katolik ve Ortodoks Ermeniler arasındaki anlaşmazlığı kullanarak uzun bir süre bir fikir etrafında toplanmalarını engelledim. Fransızlar Katolikleri himaye ediyorlar, Ruslar Ortodokslara arka çıkıyorlardı. Ben bazen birini, bazen ötekini tutarak ama her ikisinin de Osmanlı reayası olduğunu hatırdan çıkarmayarak tahrikleri önlemeye çalıştım. Önce birbirlerini kırdılar, sonra dönüp Müslüman ahaliye saldırdılar. Bu oyunu ben de dünyada biliyordu. Çünkü Bulgaristan'da denenmiş ve sonunda Bulgaristan'a muhtariyet adı altında bağımsızlık kazandırmıştı. Onun için zabıta kuvvetleriyle Ermeni ve Müslüman çatışmasını önlemeye çalışıyordum. Ermenilerin muradı Müslümanları kışkırtmak, üstlerine saldırtmak, sonra da dünyayı ayağa kaldırtmaktı. Bundan sonra Avrupa devletleri işe karışacaklar, bu iki unsurun bir arada yaşayamayacaklarını ileri sürerek muhtariyet isteyeceklerdi. Papazlar, öğretmenler, ajanlarla sürdürülen bu tahrikler önceleri pek itibar görmedi. Birçok Osmanlı Ermeni bu kışkırtmaları hoş karşılamadı. Bunun üzerine kurulan çeteler önce bu namuslu Ermeni vatandaşlarımızı yola getirmek için bunları kesip öldürmeye başladılar. Bu namuslu Ermeniler bir taraftan hükümetten, bir taraftan çetelerden çekiniyorlardı. Sonra bunlar da çeteleri desteklemeye, beslemeye, saklamaya başladılar. Birinci safhası böyle biten oyunun ikinci safhasına geçildi. Türk kılığına giren Ermeniler kendilerine yardım etmek istemeyen kendi vatandaşlarını öldürüp sonra da "Görmüyor musunuz? Sizi Türkler kesiyor, siz hala bizimle birlik olmuyorsunuz." demeye başladılar. Bir yandan da Türk köylerine giriyorlar ve Müslüman halkı türlü işkencelerle öldürüyorlardı. Bunların içinde vücudu bıçakla yarılıp içine barut doldurulduktan sonra tutuşturulanlar da vardı. Bu Ermeni tahrikçileri özellikle Sason bölgesinde tahriklerini sürdürüyorlardı. Bu Ermeni Müslüman kavgasını sona erdirmek için Müşir Zeki Paşa emrindeki orduyu bu sahaya sevk ettim ve ayaklanmayı bastırdım. Büyük devletler elçileri birbirleri peşinden saraya koştular. Zavallı Ermenilerin kılıçtan geçirildiğini ve bunun zulüm olduğunu söylüyorlardı. Hele İngiltere elçisi hemen bir tahkikat heyetinin kurulmasını istiyor ve buna öncülük etmek için de bir İngiliz askeri ateşesinin hemen olay yerine gönderileceğini söylüyordu. Bütün elçilere ve bu arada daha sert bir dille İngiliz elçisine bunun bir asayiş meselesi olduğunu, ordunun buralardaki eşkıyaları temizlediğini söyledim ve ilave ettim. Ateşe göndermenize müsaade edemem çünkü bugünlerde buralarda bir İngiliz ateşesinin görünmesi yatışmış toplumları yeniden birbirine düşürebilir. Elçi yanımdan hayret içinde ayrıldı. Çünkü ben o günlerde İngiltere'nin uzak doğuda Ruslarla başlarının iyice derde girmiş olduğunu biliyordum. hem Rusya hem İngiltere hem de Almanya'dan çekinen Fransa ciddi bir müdahalede bulunamazdı. Nitekim bulunmadı da. Fakat bunu izleyen yıllar İngiltere Ermeni meselesini ayakta tutmak için elinden geleni yaptı. Çünkü bu suretle Mısır'da giriştiği işleri örtmüş oluyor, dünyanın dikkatini Türkiye üzerinde uyanık olarak tutuyordu. Anadolu'da yaptıkları hareketlerle muratlarına eremeyeceklerini anlayan Ermeniler, çetelerini, komitecilerini İstanbul'a soktular ve İstanbul'da çeşitli kargaşalıklar çıkarmaya çalıştılar. Bunda muvaffak da oluyorlardı. Fakat Avrupa'nın büyük devletleri de hiçbir yerde çoğunlukta olmayan bu dağınık Ermenilere benim muhtariyet vermeyeceğimi, bunun için her şeyi göze alabileceğimi biliyorlardı. Onlar da kendi aralarındaki rekabet yüzünden savaşa girecek takatta değildiler. Bu yüzden Ermeni meselesi Türkiye için bir huzursuzluk, Avrupa için Türkiye'ye müdahale olarak son yıllara kadar sürdü gitti. Fakat Avrupa gazeteleri meseleyi parmaklarına dolamışlardı. Durmadan yazıyorlar şahsıma, Kızıl Sultan diye hücum ediyorlar, dünya efkarı umumiyesini, kamuoyu, aleyhimize kışkırtıyorlardı. Böylece Ermeni meselesi bir dünya efkarı umumiyesi meselesi olmuştur ama devletler arası ciddi bir mesele olmamıştır. Bu mevzuda Sait Paşa'nın hizmetleri büyüktür. Ben Ermenilerin istiklal sevdasına kapılmalarına şaşmıyorum. Hele büyük devletler tarafından durmadan tahrik edildiklerini bildikten sonra. Fakat Avrupa'ya kaçıp orada benim aleyhime gazete çıkaran bazı Jön Türklerin Ermeni komitecileriyle işbirliği yapmalarına, hatta onlardan para almalarına hala şaşıyorum. Hem Osmanlı ülkesini parçalanmaktan kurtarmak istediklerini söylüyorlar, hem de parçalayanlarla işbirliği, ahit birliği yapıyorlar. Eğer aralarına nifak, arabozuculuk düşürmeseydim işi nerelere kadar götüreceklerdi acaba? Anadolu'nun göbeğinde bir Ermeni devleti kurmak, vatanperverliklerinin bir ispatı mı olacaktı? İbret alınsın diye bunları yazıyorum. Bana düşman olanların, kimlerin dostu oldukları iyice bilinsin diye. Vatanın bugünkü haline ağlarken bunları düşünmek beni kahrediyor. Onlar Abdülhamid'i yıkmadılar. Hayır, onlar işte Osmanlı Devleti'ni böylece yıkmış oldular.